Ayrım 44 sayfa 148. Doğan çocuğun adı. Tasarı hakkında derhal müzakereler başladı. Fakat tartışmaların üstünde ayrıca durulmasa da olur. Çünkü hemen şunu belirtmek gerekir ki, Gazi'nin teklifine, yani Cumhuriyet'in ilanına açık, kesin, direkt olarak kimse cephe almamıştır. Bazı umumi sözlerle, şekil yollarıyla geciktirme veya savsaklama konuşmaları olmuştur. Fakat söz daima Cumhuriyet'i savunanların olarak kalmıştır. Zaten bu konuda mecliste başına buyruk davranışlarıyla bazen Gazi'yi de sinirlendirir gibi görünen genç muhtedisler, yani meclisin asıl vaat eden kadrosu, Cumhuriyet ilanının en ateşli savunucuları haline gelmişlerdir. Başka türlü de olamazdı. Çünkü onlar ancak Cumhuriyet rejiminin mücahitleri olabilirlerdi. Ancak o rejim içinde yerlerini bulabilirlerdi. Teşkilat-ı Esasiye encümeninden bir mukavemet gelemezdi. Bu encümenin başında Yunus Nadi, parantez içinde Cumhuriyet gazetesi kurucusu vardı. Yunus Nadi elbette ki bir cumhuriyetçiydi. Onun tasarıyı savunan konuşmaları günün en ilgi çekici konuşmalarındandır. Nihayet meclisin sarıklı fakat atılgan, hareketli mebuslarından Antalya mebusu Rasih Hoca, parantez içinde Kaplan söz aldı. Rasih Hoca'nın ağır, dokunaklı ve tesirli bir sesi vardı. Açık ve kesin konuştu. Sözlerini din bakımından da en muvafık hüküme çekti, Cumhuriyettir diye bağladı ve haykırdı. Yaşasın Cumhuriyet! Meclis birden dalgalandı. Herkes ayaktaydı ve bütün mebuslar haykırışıyordu. Yaşasın Cumhuriyet! Kararsızlıklara, savsaklamalara artık imkan kalmamıştı. Heyecan meclis topluluğunu gittikçe sarıyordu, sürüklüyordu. Daha sonra söz alanlar demeçlerini hep yaşasın Cumhuriyet avazeleriyle bitiriyordu. Bu sözler her defasında meclisi coşturuyordu. Tasarıyı harciye vekili olarak İsmet Paşa, parantez içinde çünkü kabine istifa etmiş fakat yeni kabine henüz kurulmamıştı, başka cephelerden destekledi. Avrupa diplomatları bizi bir meselede daima ikaz ediyorlar. Devletinizin reisi yoktur diyorlar. Bugünkü reis meclisin reisidir. Demek ki siz başka bir reisi bekliyorsunuz. İşte Avrupa'nın düşüncesi budur. Dipnot, İsmet Paşa için olayların Türkiye'yi Cumhuriyet rejimine götüreceği çok önceden benimsenmişti. Mesela Yakup Kadri Kara Osmanoğlu, daha Sakarya Harbi'nin cereyan ettiği 1921 ortasında, Garp Cephesi'nin Sivrihisar Karargahı'nda kendisiyle Halide Edip Hanım'a İnönü'nün ileride Cumhuriyet rejiminin kurulması zorunluluğundan bahsettiğini nakleder. Mustafa Kemal salonda oturduğu sırada sakin, endişesizdi. Meclise sanki her günkü katılışlarından birini yapıyormuş gibi yumuşak, yavaş adımlarla girmişti. Kürsüye de rahat adımlarla çıktı, teklifini sakin, heyecansız bir dille açıkladı. Konuşulanları dinlerken gene o haldeydi. Ama görüyordu ki dava artık kazanılmıştır. Kendisini kim bilir nice yılların mihnetleri içinde düşünülen veya düşünülemeyip de hayal meyal sezinlenen bir yerlere, ülke içinde üstün ve tek adamın temsil edebileceği çağdaş bir iktidara ulaştırmak üzere olan yol artık açılmıştır. Yolun sonuna ulaşılmıştır. Tartışmalar artık sona eriyordu. Bu arada işin en hoş tarifini eski bir Osmanlı, eski bir müderris ve Osmanlı Devleti'nde de nazırlık ve ayan azalığı yapmış olan Abdurrahman Şeref Bey yaptı. Zaten Abdurrahman Şeref Bey meclisinde en yaşlı ve en saygı gören adamıydı. Hakimiyet-i Milliye kayıtsız şartsız milletindir. Kime sorarsanız sonuç bu, cumhuriyet demektir. Doğan çocuğun adıdır. Ama bu at bazılarına hoş gelmezmiş, varsın gelmesin. Nihayet takrir oya konuldu. Her mebusun kendi oyunu bir kaba atması suretiyle toplandı. Bir heyet oyları saydı ve sonra meclis reisi ve yaman bir parlamento idarecisi olan Çorum mebusu İsmet Bey, parantez içinde Eker, sonucu açıkladı. Tasarı müttefiken kabul edilmişti. Yaşasın Cumhuriyet avazeleri, bu defa daha gür, daha devamlı bir heyecan fırtınası içinde, eski Büyük Millet Meclisi'nin küçük, mütevazı salonunu çınlattı. Türkiye artık bir cumhuriyet olmuştu. Dipnot, Cumhuriyet İstanbul'daki Osmanlı Hanedanlığı'nın sonu demekti. Gerçi gölge bir halife muhafaza edilmiş ve hanedan mensuplarına da ikişer, üçer yüz liralık aylıklar bağlanmıştı. Bu maaşlar cetveli bütçe tahsisat fasıllarının başında yer alıyordu. Mebusları bu da ayrıca sinirlendirmekteydi. İsmet Paşa, parantez içinde İnönü, saltanat hanedanlığının olayların gelişmesi içindeki bazı davranışları üzerinde şunları anlatır. İdarenin er geç saltanat rejimine son vereceğini İstanbul'daki saltanat ailesi hissetmiştir. Saltanat rejiminin Anadolu'da taraflısı olanlar ise hakimiyet-i milliye prensibinin tatbik usullerini ümit bağlamış bulunuyorlardı. Saltanat ailesinden şehzadeler, benim bildiğim İki defa ciddi olarak Anadolu mücadelesine katılmak istemişlerdir. Bir defasında Ömer Faruk Efendi, parantez içinde Abdülmecit Efendi'nin oğlu, yaveri ve mürebbisiyle İnebolu'ya gelerek iltihak arzusu göstermiştir. Fakat yaveri Anadolu'da alıkonularak Şehzade İstanbul'a iade edilmiştir. İkinci defasında gene Ömer Faruk Efendi Anadolu'ya gelerek Vahidettin'e karşı vaziyet almaya hazır bulunduğunu eski Şeyhülislam Hayri Efendi vasıtasıyla Ankara'da Mustafa Kemal Paşa'ya ve Garp Cephesi'nin Eskişehir karargahında bana bildirmiştir. Fakat Hayri Efendi'ye ben meselenin artık bir Vahidettin meselesi değil, hanedan meselesi haline geldiğini delilleriyle anlattım. Parantez içinde Akis 27.10.1962. Halife Abdülmecid'in oğlunu Ankara'ya kabul ettirme çabaları hakkında halifenin son başkatibi tarafından da etraflı açıklamalar yapılmıştır.